Ayrım 28, sayfa 332. 42. bölüm. Baş aşağı. Garney, Fishirley Polisi Departmanı'ndaki yüzbaşı John Nardo ile görüşmesini bitirdiğinde, Gregory Dermot'un en azından geçici olarak başkomiserin kararına kadar korunması için bir memurun öğleden sonra gönderileceğinin adam isteksiz de olsa garantisini almıştı. Bu arada kar yağışı şiddetli bir tipiye dönüşmüştü. Garney yaklaşık 30 saattir uyanıktı ve uyuması gerektiğini biliyordu. Fakat bir kahve içip kendisini biraz daha zorlamaya karar verdi. Yukarıdaki Madeline'e de isteyip istemediğini sormak için seslendi. Ne cevap vereceğini bilmesi gerektiğine rağmen tek heceli sesin ne dediğini anlayamadı. Tekrar sordu. Bu kez hayır sesi yüksek ve açıktı. Gerektiğinden daha yüksek ve daha açık diye düşündü Garney. Kar onun üzerinde her zamanki sakinleştirici etkisini göstermiyordu. Vakadaki olaylar çok çabuk birikiyordu. Katile ulaşması umuduyla Wisherley'deki posta kutusuna gönderdiği şairane mektup konusunda hata yaptığını hissetmeye başlıyordu. Ona bir dereceye kadar araştırma yetkisi verilmişti. Ama bu yetki böylesine yaratıcı müdahaleleri kapsamıyor olabilirdi. Kahvesinin hazır olmasını beklerken gözleriyle görmüş gibi somut bir şekilde canlandırabildiği pisi balığı da dahil, Satterton olay yerindeki görüntüler Dermot'un penceresindeki notun düşüncesiyle yarışıyor, kendilerine yer açmaya çalışıyorlardı. Tek gelin, birlikte gelin, şimdi bütün aptallar ölecek. Duygusal bataklığından çıkmak için bir yol aradı. Çatlak çatıyı tamir edebilir ya da 19 olayına olayın nereye gidebileceğini görmek için daha yakından göz atabilirdi. İkincisini seçti. Olayın düşündüğü gibi yapıldığını farz ederse ne sonuçlar çıkarılabilirdi? Katilin zeki, yaratıcı, baskı altında sakin, sadist oyunları seven birisi olduğunu mu? Kurbanlarına çaresiz olduklarını hissettirme takıntısı olan bir kontrol manyağı olduğunu mu? Yukarıdakilerin hepsi zaten açıktı. Açık olmayan şey tüm bunları yaparken neden böyle bir yol izlediğiydi. 19 numarasıyla ilgili olan şey bunun bir numara olduğuydu. Bu numaranın amacı ise katilin kurban hakkında hiç soru sormadan onu çok iyi tanıdığı izlenimini vermekti. Tanrım, Mallory'ye gönderilen ikinci şiirdeki cümle neydi? Garney mutfaktan çalışma odasına koşar adımlarla gidip vaka dosyasını eline aldı ve karıştırmaya başladı. İşte buradaydı. O gün ikinci kez gerçeğin bir parçasına dokunmanın gerginliğini hissetti. Biliyorum ne düşündüğünü, ne zaman uyuduğunu, nereye gittiğini, nereye gideceğini. Madeline o gece yatakta otururken ne demişti? Dün gece miydi yoksa ondan önceki mi? Mesajların garip bir şekilde özele inmediğini, içlerinde somut bir gerçek, isim, yer, elle tutulur hiçbir gerçek olmadığını mı? Garney heyecanla bilmecenin önemli parçalarını yerleştirdiğini hissetti. Merkezde duran parça baş aşağı tutmakta olduğu parçaydı. Katilin kurbanlarını yakından tanıdığı, geçmişlerini bildiği düşüncesinin bir düzmece olduğunu şimdi anlamıştı. Garney yeniden notların, Miller'in telefon görüşmesinin ve diğer delillerin olduğu dosyayı inceledi ama katilin onlar hakkında isimleri ve adresleri dışında herhangi bir özel bilgiye sahip olduğuna dair en ufak bir işaret göremedi. Sadece hepsinin geçmişte çok fazla iştiklerini biliyormuş gibi görünüyordu. Ama hiçbir ayrıntı yoktu. Bir olay, insan, mekan, zaman. Her şey katilin onlar hakkında aslında hiçbir şey bilmediğini fakat hepsini yakından tanıdığı izlenimini vermeye çalıştığını destekliyordu. Bu aklına yeni bir soru getirdi. Neden yabancıları öldürsün? Eğer alkol sorunu olan herkese karşı hastalıklı bir nefret duyuyorsa neden? Parantez, Randy Clemon'ın Bronx'tayken Garney'e söylediği gibi. En yakın AA toplantısına bir bomba atmamıştı. Yorgunluk aklını ve bedenini zorlarken düşünceler beyninde yeniden dönmeye başladı. Yorgunlukla birlikte kendinden şüphe hissi de içine yerleşmişti. Sayı numarasının nasıl yapıldığını anlamanın sevinci yerini, bunu daha önce anlamış olması gerektiğini düşünerek kendini eleştirmeye bıraktı. Ardından bu varsayımının da çıkmaz bir sokağa varacağı korkusu başladı. Şimdi ne oldu? Madeline dolabı boşaltırken dağılmış saçlarıyla ve elinde kabarık bir çöp poşetiyle çalışma odasının girişinde duruyordu. Hiçbir şey. Ona sana inanmıyorum bakışı atıp poşeti kapıya bıraktı. Bu eşyalar senin dolabının yanında duruyordu. Garney gözlerini poşete dikti. Madeline üst kata geri döndü. Rüzgar tamir gerektiren pencerede ince ince ıslık çalmaya başladı. Kahretsin, onu tamir etmeyi düşünmüştü. Rüzgar bu açıdan ne zaman esse. Telefon çaldı. Arayan Setart'ından Govaski'ydi. Evet, doğrusunu isterse pisi balıymış, dedi. Merhaba bile demeden. Sen bunu nasıl bildin? Balık hakkındaki tahmininin doğrulanması Garnier'in ruhunu içinde olduğu bitkinlik halinden çıkarıverdi. Başından beri kendisini rahatsız eden bir konuyla ilgili olarak Jack Hardwick'i arayacak enerjiyi bulmuştu. Hardwick'in numarasını tuşlarken üçüncü şiiri dosyasından çıkardı. Yaptıklarımı yapıyorum. Ne para ne de eğlence için. Yalnızca borçların ödenmesi için. Düzeltilmesi gerekenlerin düzeltilmesi için. Boyanmış bir gül kadar kırmızı kan için. Her insan bilir ki ne ekerse onu biçecektir. Her zamanki gibi BCI dedektifi kendisinin söyledikleriyle ilgilenip ona cevap vermeden önce uzun dakikalar süren bir dizi küfre katlanmak zorunda kaldı. Ardından Hardwick kendisinden beklenecek bir cevap verdi. Şiirde kullanılan geçmiş zamanın dostunu indirmeden önce başka kelleler uçurduğunu gösterdiğini mi söylüyorsun? Görünürdeki anlamı bu, dedi Garni. Bu yazıldığı sırada bizim bildiğimiz üç kurban da hayatta olduğuna göre. Peki benden ne yapmamı istiyorsun? Benzer olayların olup olmadığını araştırılması için Mo'yu yani araştırma ekibini harekete geçirmek iyi fikir olabilir. Modus operandın ne kadar ayrıntıya inmesini istersin, Hardwick'in cilveli ses tonu Latince kelimeyle dalga geçtiğini gösteriyordu. Onun yabancı dilleri komik bulan milliyetçi tavrı Garni'yi kızdırıyordu. Sana bağlı. Bence boğazdaki kesikler anahtar nokta. Bu soruşturmanın Pensilvanya, New York, Connecticut, Roche Adası, Massachusetts, hatta belki de Hampshire ve Vermont'a uzanması gerektiğini mi düşünüyorsun? Bilmiyorum Jack, sen karar ver. Zaman dilimi. Son 5 yıl, sen nasıl istersin? Son 5 yıl en iyisi. Sesi bunun kötü bir fikir olduğuna ima eder gibiydi. Başkomiser Rod ile diğerlerini haberdar edecek misin? Yarın mı? Tabii ki toplantıda olacağım. Bir an sessizlik oldu. Bu lanet olası delinin bunu bir süredir yaptığını mı düşünüyorsun? Olasılık var gibi görünüyor, değil mi? Bir sessizlik daha yaşandı. Yeni bir bilgi edindin mi? Garni ona olanların bir özetini geçti, yorumunu yaptı ve sonunda bir şey önerdi. Mellerin'in 15 sene önce rehabilitasyon merkezinde kaldığını biliyorum. Bir suçu ya da olayı var mı diye kontrol etmek isteyebilirsin. Alkolle bağlantılı herhangi bir şey. Albert Rudden ve Richard Karch için bunu da yapabilirsin. Rudden ve Karch'ın olaylarına bakan dedektiflerin onların biyografisi üzerinde çalışıyorlar. Bağlantılı bir şeyler bulmuş olabilirler. Bunları yapmışken Gregory Dermot'un geçmişini de biraz kurcalamam fena olmaz. Bu belaya bir şekilde bulaştı. Katil bir sebepten onu Vishirli'deki posta kutusunu seçti ve şimdi Dermot'u da tehdit ediyor. Ne yapıyor? Garni Dermot'un penceresine yapıştırılan "Tek gelin, birlikte gelin, şimdi bütün aptallar ölecek" yazan nottan ve yüzbaşı Nardo ile görüşmesinden bahsetti. Geçmişle ilgili araştırmalardan ne çıkacağını düşünüyorsun? Üç gerçeği açıklığa kavuşturacak bir şey. Öncelikle katil kurbanların alkolik geçmişlerine odaklanmış durumda. İkincisi, onları kişisel olarak tanıdığına dair hiçbir delil yok. Üçüncüsü, coğrafi olarak birbirine çok uzak konumda kurbanlar seçmiş. Bu da onları seçmiş olmasında aşırı alkol tüketiminden başka bir etken daha olduğunu, onları birbirine, katile ve muhtemelen Dermot'a bağlayan bir şey olduğunu daha gösteriyor. Bu bir gerçeklik mi? Yarın görüşürüz Jack. 43. Bölüm Madeline. Ertesi gün çok çabuk geldi. Garni, Hardwick ile görüşmesinden sonra ayakkabılarını çıkarıp çalışma odasındaki koltuğa uzanmıştı. Öğleden sonra ve gece boyunca derin bir şekilde deliksiz uyumuştu. Uyandığında sabah olmuştu. Ayağa kalkıp gerindi ve pencereden dışarı baktı. Güneş, vadinin doğu tarafındaki kahverengi dağların arasından yükseliyordu ve güneşin konumundan saatin sabah 7 civarında olduğunu tahmin etti. VCI toplantısı için 10.30'da çıkması yeterliydi. Gökyüzü masmavi, kar içerisinde cam parçaları varmış gibi parıldıyordu. Manzaranın güzelliği ve verdiği huzur, anı basitleştiren ve güzelleştiren taze kahve kokusuyla birleştiriyordu. Uzun uykusu dinlendirici olmuştu. Ertelemiş olduğu telefon görüşmelerini yapmaya hazırdı. Sonya ve Kayla yapacağı aramalar ama ikisinin de hala uykuda olduğu düşüncesiyle durdu. Sonya'nın yüzü gözünün önüne geldi ve birkaç saniye bunu düşünerek uzandı. Ardından mutfağa gitti ve aramaları 9'dan sonra yapmaya karar verdi. Madeline her dışarıya çıktığında olduğu gibi evde sessiz bir hava hakimdi. Tezgahın üzerinde evde olmadığını onaylayan bir not buldu. Şafak, güneş doğmak üzere. İnanılmaz güzel. Carson tepesine doğru kar yürüyüşü yapıyorum. Kahve hazır. M. Banyoya gidip ellerini ve yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı. Saçlarını tararken Madeline'in arkasından gitme fikri geldi aklına. Doğmakta olan günden bahsettiğine göre son 10 dakika ya da o civarda çıkmış olması gerekiyordu. Kayak cross ile gidip onun kar ayakkabılarının izlerini takip ederse yaklaşık 20 dakika içinde ona ulaşırdı. Kotunun üzerine kayak pantolonları ve kayak ayakkabılarını giyip üzerine kalın yün bir süveter geçirdi ve kayak aletlerini alıp arka kapıdan 30 santim uzunluğundaki karın arasında ilerlemeye başladı. Dağlar, uzun vadi manzarası ve onun önündeki küçük tepeler yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaydı ve evin arkasından başlayan hafif eğimli bir patikadan oraya ulaşılabiliyordu. Yazları dağınık ağdudu çalıları yüzünden buradan geçilemiyordu. Fakat sonbaharın sonlarında ve kış aylarında dikenli çalılar azalıyordu. Bir aile soğuk havada yükselen tek ses olan acı dolu bağırma çağırma sesleriyle 100 metre kadar ileriden geçti ve geride derin bir sessizlik kaldı. Garni çalıların arasından Carlos'un tepedeki çiftliğine vardığında Madeline'i gördü. Madeline yaklaşık 15 metre ötede bir taşın üzerine oturmuş, ufuk çizgisinin berisinde görünen iki yerleşim yeri ve yaşam belirtisi bir dolambaçlı yoldan ibaret manzaraya bakıyordu. Garni onun bu durgun hali karşısında şaşkınlıkla olduğu yerde durdu. Öylesine, öylesine, tam anlamıyla kimsesiz görünüyordu ki, tamam kendi dünyasına dalmıştı. Garni'ye onun geçiş izninin olmadığı bir bölgede gezindiğinin sinyalini verir gibiydi. İkazsız ve kelimelerle ifade edilmeyecek bir duyguyla birlikte bu görüntü onun yüreğini parçalamıştı. Tanrım yine sinirleri mi bozuluyordu? Gözleri bu hafta 3. kez yaşlarla dolmuştu. Yutkundu ve gözlerini sildi. Sersemlemişti ve birkaç adım ödeye ilerleyip kendisine gelmeye çalıştı. Belki de bu hareketi, belki de kuru karda kayak takımlarının çıkardığı ses yüzünden Madeline ona döndü. Kendisine yaklaşmasını izledi. Hafiften gülümsedi fakat konuşmadı. Garni o kendisine bakarken bedeninden öte ruhunu da görebiliyormuş gibi garip bir hisse kapıldı. Garipti. Çünkü ruh kelimesi anlamlandırabildiği bir kelime değildi. Hatta daha önce hiç kullanmamış olduğu bir terimdi. Onun yanına taşa oturup tepelerin, vadinin olduğu manzaraya boş boş görmeden baktı. Madeline onun kollarını alıp kendi kollarına sardı. Garni yüzüne dikkatle baktı. Gördüklerini kelimelerle ifade edemezdi. Karla kaplı manzaranın görkemi yüzüne yansımış ve yüzünün görkemi karla kaplı manzaraya yansımıştı adeta. Bir süre sonra Garni ne kadar bu şekilde kaldıklarından emin değildi. Eve giden dolambaçlı yolda birlikte yürümeye başladılar. Yarı yola geldiklerinde ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu Garni. ''Bir şey düşünmüyorum, bakıyorum.'' ''Neye?'' ''Mavi gökyüzü ve beyaz kara.'' Eve dönüp mutfağa girene kadar konuşmadı Garni. ''Bana yaptığın kahveyi içmedim.'' dedi. ''Yenisini yapayım.'' Buzdolabındaki kahve tanecikleri dolu bir poşeti çıkarıp birazını elektrikli öğütücüye atarken Garni onu izledi. Madeline parmağı makinenin düğmesi üzerinde ''Evet'' dedi meraklı bakışlarla. ''Hiç'' dedi Garni. ''Sadece izliyorum.'' Madeline düğmeye bastı. Küçük makine gürültüyle çalışmaya başladı ve kahve tanecikleri küçüldükçe gürültü de azaldı. Tekrar Garni'nin yüzüne baktı. Garni bir şeyler söyleme ihtiyacına girip ''Dolaplara bir bakayım'' dedi. Merdivenlerden çıktı fakat dolaplara varmadan pencerenin önünde durdu. Önünde uzanan araziye, ötesindeki ağaçlık alana ve tepeye baktı. Gözünün önüne Madeline'in yalnız başına kayanın üzerinde huzurla otururkenki hale geldi. İfade edemediği duygular yeniden içini kapladı ve canı acıdı. Bu acıyı tanımlamaya çalıştı. Kayboluş, kopma, yalnızlık. Her biri duygunun başka bir boyutunu anlatıyordu ve hepsi doğruydu. 17 yaşlarında panik atak hastalığı yüzünden gittiği terapist ona bu rahatsızlığın sebebinin babasına karşı derinden hissettiği nefret olduğunu ve babasına karşı bilinç dışı hissettiği duyguların içinde saklı kalan güce ve olumsuz duygulara yol açtığını söylemişti. Bu terapist ona hayatın amacı olduğunu düşündüğü şeyi söylemişti. Hayatın amacı diğer insanlara elimizden geldiği kadar yaklaşmaktır. Bunu öylesine düz bir şekilde kamyonların ulaşım amaçlı kullandığından bahsedercesine söylemişti. Başka bir konuda aynı ses tonuyla bundan çıkardığı sonucu dile getirmişti. Yalnız bir hayat boşa geçen bir hayattır. 17 yaşındayken adamın ne demek istediğinden emin olamamıştı. Derin bir manası var gibi görünüyor. Ancak bu derinlikte gizlenen bir karanlık bulunuyor ve tüm bunlara bir anlam veremiyordu. Bunu 47 yaşında tam olarak çözemiyordu. En azından kamyonların ulaşım için var olduğu kadar açık bir şekilde anlamıyordu. Dolaplara bakmayı unutup mutfağa geri döndü. Karanlık koridordan geçtikten sonra mutfak çok aydınlık gelmişti. Bulutsuz gökyüzünde ağaçların tepesine tırmanmış güneş doğrudan kuzey doğuya bakan kapıların üstüne vuruyordu. Kar kaplı avlu adeta aynı görevi görüyor, oradan yansıyan ışık odanın karanlık köşelerini aydınlatıyordu. ''Kahven hazır.'' dedi Madeline. Şömineye doğru elinde buruşturulmuş bir gazete parçası ve odunla yürüdü. ''Işık o kadar büyülü ki, tıpkı müzik gibi.'' Garni gülümseyerek başını salladı. Bazen onun doğadan ve doğanın ayrıntılarından büyülenme yeteneğini kıskanıyordu. Merakla neden böyle bir kadının, böylesine heyecan dolu, böylesine doğaya ve dünyaya aşık, nesnelerin görkemiyle bu kadar ilgili bir kadının, bu kadar planlı ve mantığıyla yaşayan bir dedektifle eğlendiğini düşündü. Renksiz mesleğini bir gün bir kenara iteceğini mi düşünmüştü? Kırlarla dolu bir emeklilik fantezisinde farklı bir insana dönüşeceği hayaline mi kapılmıştı? Kendi annesi babası kadar garip olmasalar da garip bir çift olduklarını düşündü. Sanatsal eğilimleri ve süslü hobileri olan bu kadın, küçük heykelcikler, sulu boya resimler ve origami yapmayı severdi. Melankolik tavrı ancak alaycı sözlerle süslenen, dikkati her zaman başka bir yerde, tutkuları her zaman saklı olan ve eve dönüşünden çok sabahları işe gitmek için çıkmasıyla Garni'yi mutlu eden babasıyla evlenmişti. Kendi huzur arayışı için daima giden bir adamla. ''Toplantı için ne zaman çıkman gerekiyor?'' diye sordu Madeline. Garni'nin aklından geçenlere karşı olağanüstü duyarlı bir tavrı vardı. Bu ayrımda geçen yabancı isimler: Wycherley, W, Y, C, H, E, R, L, Y, John Nardo, J, O, H, N, N, A, R, D, O. Satterton, S, O, T, H, E, R, T, O, N. Dermot, D, E, R, M, O, T, T. Randy Clem, R, A, N, D, Y, C, L, A, M, M, Bronx, B, R, O, N, X, Gowaski, G, O, W, A, C, K, I, Jack, J, A, C, K, Albert Radin, A, L, B, E, R, T, R, U, D, D, E, N, Richard Kart, R, I, C, H, A, R, D, K, A, R, T, C, H, Nardo, N, A, R, D, O, Carlson, C, A, R, L, S, O, N, Sonya, S, O, N, Y A Kyle K Y L E